yine sizlerle oto gündemle haftanın öne gelen, öne çıkan otomobil haberleriyle karşınızdayız. Sevgili Barış'la beraber sizlere haberleri aktarmaya çalışacağız. Sevgili Barış, var mı hafta bir zam haberimiz? Böyle hemen baştan söyleyelim. Millet bize en azından ya kardeşim bir tane hayır haber vereceksiniz. Onu da başta söyleyeyim bitsin diyeceğim bir şey var mı?
Bu hafta zam haberimiz yok.
Artık
yılbaşına da yaklaşıyoruz. Zam haberlerini yılbaşına yakın vermeye başlarız. Şöyle bir son Aralık ayına girelim.
Evet.
Haberler gelmeye başlar.
Evet, bu arada bir hani daha önce konuştuk. Yavaş yavaş da piyasada da konuşulmaya başladı. İkinci el otomobil piyasasında ve sıfır otomobil piyasasında bir düşüş. %30'a kadar sıfır otomobillerde fiyat kampanyaları düşüşler görüyoruz. İkinci el otomobillerde satışların çok düştüğünü görüyoruz. Geçen haftalarda Tesla'nın satış rakamının çok düşük geldiğini söylemiştik ama hani tabii bütün rakamları konuşmuştuk. Ama rakamlar düşüyor. Rakamlar düşünce fiyatlar düşüyor. Fiyatlar düşünce piyasa reel bir zemine oturuyor gibi görünüyor. O yüzden biraz böyle sevindirici diyebileceğim. Benim en azından benim izlerken oh be ya düşsün kardeşim tabii dediğim bir durum söz konusuydu. Sence bu durum ne kadar sürer? Yani bu böyle bir şey daha devam eder mi? Yoksa yılbaşından itibaren bir değişiklik olur mu?
Ya şimdi bunun böyle seyretmesinde zaten yüksek faizlerin de etkisi var. Faizler yükseldikçe biliyorsun krediye erişim düştüğü için insanlar şu anda otomobil de alamıyor. Hani evet. Yeni bir araç alma ihtimali varsa da alamıyorlar krediye erişim olmadığı için. Zaten gelen tahminler de 2024 yılında şimdi bu yıl 2023 yılında sıfır otomobil satışlarının 1 milyonun üzerinde seyretmesi planlanıyor yanlış hatırlamıyorsam ki bu yani şu piyasada bile gayet yüksek bir değer ama 2024 yılında bu şimdi yavaş yavaş başlayan daralmanın devam etmesi ve pazarın %30 civarında %30-%35 civarında bir daralma yaşaması bekleniyor. Yani dediğim gibi aslında bu hani ocağa kadar olup sonrasında bitecek gibi bir durum değil de 2024'ün en azından ilk çeyreği ya da yarısı gibi devam edecek bir durum gibi görünüyor evet. Bana göre.
Yani bu daha sürer diyorsun. Sürebilir ama bu tabii şimdi sen böyle söyleyince de düşünüyorum. Herhalde bir taraftan da böyle çok da sevinilecek bir şey de değil. Çünkü aslında kredilerdeki daralma sebebiyle araba alınamadığı için yani alım gücünün düşmesi nedeniyle aslında bu oluyor. Tabii şey kulağa hoş geliyordu. Yani işte fiyatların düşmesi kulağa hoş geliyor mu? Gene alabilen aslında sonuçta nihayetinde alım gücü olan alabilecek. Yani dolayısıyla bunun gene arabaya kolay ulaşamayan kitleye yani parasını ancak denkleştirmiş kitleye yarayacağına dair bir gösterge yok. Ancak şu dönemde çoktan parası hazırsa falan belki olabilecek bir şey var. Yoksa onun dışında insanlar zaten arabayı tamamlayacak. Aynı evlerde olduğu gibi, konut sektöründe olduğu gibi tamamlayacak parayı bankadan da bulamadığı için tamamlayamıyor haliyle ve alamıyor. Yani çok da aslında iyi bir durum yok.
Ya şu anda iyi olan şeyler. Ne? Şu anda markalar hani yıl sonuna yaklaşırken ellerindeki stoğu eritmeye çalışıyorlar. Kampanyalar çeşitli yıl sonu kampanyaları düzenliyorlar. Yani Kasım ayında özellikle bu kampanyaları başlattılar. İşte hani sıfır faizli kredi olsun bazı modellerde. Ondan sonra takas desteği olsun, indirim olsun. Bir şekilde hani bu stoğu eritmeye çalışıyorlar. Bu yönden faydası var. Hani araç almaya isteyenler, otomobil almak isteyenler burada bu kampanyaları değerlendirebiliyorlar. Tabii ki bunun ikinci ele de yansıması oluyor. Ne oluyor? Hani burada sıfırda işte fiyatlar düşmeye başladıkça, kampanyalar olmaya başladıkça ikinci elde de bunun yansımaları görünüyor. Zaten son 1-2 aydır düşüşler konuşuluyor. Ama tabii ki hani Türkiye'den bahsediyoruz şu anda. Ben derim ki bu böyle gider. İşte ne bileyim 2024'ün yarısına da bu şekilde gidecek derim ama Türkiye'de şimdi bu gece uyanıyoruz. Sabah bambaşka bir dünya bizi karşılıyor. O yüzden hani Ocak önümüzde de bir seçim var. Hani ben seçim dolayısıyla en azından böyle ilk çeyrekte hani çok büyük yükselişler, artışlar fiyat bazında olacağını çok düşünmüyorum. Böyle düşüş devam eder aşağı yukarı. Ondan sonrasında artık bir şekilde piyasayı görürüz.
Ben de yerel seçim olduğu için biraz böyle bundan yana çok böyle etkilemeyebilir diye düşünüyorum ama nihayetinde tabii o da çok da kolay değil. Yani böyle söylemesi kolay ama belki sonuçları başka olacaktır. O yüzden ben de çok da yorum yapmadan İlk haberimize geçmek istiyorum madem öyle. Evet. Şöyle hemen ilk haberimize geçiyorum. İlk haberimiz yeni Peugeot E308.
Çok taze bir haber. Bu sabah geldi bunun haberi. Kasım ayı itibariyle Türkiye'de satışa sundu.
Pardon. Bak ben bilmiyordum bu arada. Buyursunlar evet.
Zaten daha önce tanıtılmıştı. Bunun haberini yine bu programımızda olsun, başka haberlerimizde olsun değerlendirip böyle özelliklerini söylemiştik izleyicilerimize. Şimdi fiyat olarak 1 milyon 565 bin TL'lik fiyat açıklanmış Peugeot E308 için. Tabii ki daha Stellantis'in diğer modellerinde olduğu gibi en üst seviye olan GT donanım seviyesiyle beraber geliyor. Şimdi baktığımız zaman hani 308 zaten sevilen bir model. Bambaşka bir tasarım var. Kendine has bir tasarım var. İçi dışı bütün böyle konforuyla sevilen bir otomobil. E308 de aynı şekilde zaten tasarım olarak neredeyse birebir aynılar. Fark yok diyebilirim. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok ama fiyat tarafından değerlendirecek olursam bir C segment hatchback için 1 milyon 565 bin TL'lik fiyat biraz bana yüksek geldi açıkçası. Neden yüksek geldi? Çünkü Stellantis zaten Türkiye'deki satışlara baktığımızda hani bu Tesla olsun, işte TOGG'un şu anki satışları olsun, onun dışında Çinli markalar olsun biraz geri planda kalıyor. Ben ilk onda sadece mesela Opel Mokka'nın elektriklisini görmüştüm Stellantis tarafında satışlarda son dönemde. Yani burada zaten daha önce de belirttiğim gibi biraz fiyat performansa oynaması gerekiyor. Biraz daha rekabetçi fiyatlar belirlenmesi gerekiyor. 1.565.000 TL'lik fiyat güzel ama bu piyasada bu kadar çok özellikle SUV segmentinde bile hani bu fiyatlara otomobiller varken biraz zor gibi geliyor açıkçası bana. Daha düşük olmasını beklerdim. Güzel olan özellik şu. Elektrikli otomobil satın alırken işte insanların en çok dikkat ettiği, verimlilik adına dikkat ettiği özellik olan ısı pompası var. Onun standart olarak sunulması, geliyor olması gayet güzel bir özellik. Onun dışında dediğim gibi tasarım olarak zaten 308 ile aynı. Herhangi bir fark yok.
Şey sorsam, geçen haftalarda konuştuğumuz Atto'yu konuşmuştuk. Fiyat sanki sorunlu gibi gelmişti orada da. Benzer bir durum mu söz konusu?
Benzer bir durum söz konusu. Neden? Şöyle diyorum. Mesela daha rekabetçi olmaları lazım. Çünkü elektrikli otomobil pazarında özellikle şimdi segment olarak sıralamayacağım. Zaten hani çok fazla çeşitlilik yok ama elektrikli otomobillerin tamamı bazında baktığımızda hani bu fiyat bandına çıktığın zaman seçenekler yükseliyor. Bunu her zaman söylüyorum, yine söyleyeceğim. Mesela 1 milyon 655 bin TL'ye Skywell'in D SUV evet. aracı var. Ki hani uzun zamandır sabit fiyat garantisiyle satışa sunuyorlar onu bildiğim kadarıyla. Hani Skywell de ülkemizde yine elektrikli otomobil satışları özelinde gayet adı geçen bir marka. Baktığımız zaman 2023 yılı içerisinde herhalde 2000 küsürlerde araç sattıklarını görmüştük. Hani dediğim gibi eğer Stellantis burada elektrikli otomobil tarafında Çinlilerin gerisinde kalmak istemiyorsa ki daha şu anda BYD'nin satışlarını görmüyoruz. Kasım ayı itibariyle BYD de geldi.
Evet.
Bunların bu rakiplerinin gerisinde kalmak istemiyorsa biraz daha fiyata oynaması lazım. Biraz daha rekabetçi fiyatlara oynaması lazım bence.
Şimdi sen söylerken düşünüyorum. Tabii bir tarafta Peugeot, bir tarafta da BYD. Türkiye ilk defa girmiş olan bir marka. Bir tarafta bu var, bir tarafta da Peugeot var. Hani hangisi acaba tercihim olur diye düşünüyorum. Yani biraz böyle işte meraklıysam, ediyorsam, biraz böyle geek diyebileceğimiz şekilde bir kullanıcıysan belki BYD'yi tercih edersin ama Peugeot tabii ister istemez bir güven, daha rahat bir güven sunacaktır diye düşünüyorum. Diğerinin bir kabul aşaması olacağı muhakkak. Tabii bu araba yanlış hatırlamıyorsam Mokka'nın da çıktığı platformdan çıkıyor galiba. Elektrikli Mokka'nın da çıktığı platformdan çıkıyor. Sanki böyle biraz da kanıtlanmış bir arabaymış gibi geldi ama tabii dediğim gibi fiyatlar konusunda bizler zorlandığımız kadar umuyorum üreticiler de zorlanıyordur. Yani biz böyle düşündüğümüz kadar umuyorum onlar da düşünüyordur.
Ya tabii ki mutlaka.
Görelim bakalım ne olacak. Peki evet, var mıdır burada bir detay, yok fiyatı zaten verdik.
Hemen özelliklerini şey kısaca varsa, söyleyeyim.
Lütfen.
Kısaca özelliklerinden bahsedeceğim ama onun hemen öncesinde sana katılıyorum o konuda. Burada tüketicinin elektrikli araç alımındaki zaten BYD ve Peugeot tarafında kıyaslarsak özellikle daha çok şey belirleyecek. Tamam BYD C SUV Atto 3 modeli için ama servis, herhangi bir kaza anında ne kadar parça bekleyeceğim, BYD Türkiye pazarında uzun yıllar kalacak mı gibi gibi birçok soru işareti var. Tabii ki bu soru işaretleri kafasını çok kurcalayan insan yani gidip de bir C SUV veya C hatchback karşılaştırsak da hatchback modeli tercih edecektir. Sırf Peugeot uzun yıllardır Türkiye'de olduğu için. Özellikleri de şöyle, 115 kW yani 156 beygirlik ki bu araç için, elektrikli otomobil için gayet yeterli diyebileceğim bir motor var. 270 Nm maksimum tork değerine sahip. Bataryamız 54 kWh, ısı pompası olduğunu söylemiştim. Lityum iyon batarya 375 volt ile çalışıyor. WLTP'ye göre şehir içinde 510-525 km birleşik kullanımda 410 kilometre civarında bir menzil sağlıyor. Aslında Türkiye'deki otomobillere aşağı yukarı denk diyebilirim. Yine evet, hani BYD'nin evet. Aptuç modelde birleşik kullanımda 420 kilometre menzil vaat ediyordu. 0-100 hızlanması yaklaşık 11 saniye, 10.5 saniye. Hani o noktada biraz sanki yavaş kalmış özellikle bir hatchback modele göre. Ama hani bu da zaten bataryanın getirdiği de bir ağırlık söz konusu bu araçlarda. O yüzden ki performans aracından evet. söz etmediğimiz için çok da problem olmayacak.
Doğru. Evet, evet.
Maksimumuzu 170 kilometre saat. Yine hani menzil kaydısı nedeniyle genel olarak zaten bu araçlar 160-170 kilometrelerde sınırlandırılıyor. O noktada herhangi bir sıkıntısı yok. Peugeot'un altını çizdiği detaylardan birisi enerji tüketimi konusunda E308'in rakiplerine göre önde geliyor olması. Burada da 100 kilometrede 15.1 kilowatt saat gibi bir tüketim değeri vaat ediyorlar ki bence hani oldukça iyi bir değer. Şehir içinde özellikle bu 12 kilowatt saat civarına falan düşecektir. Gayet güzel özellikleri var. Dediğim gibi tasarım ve diğer özellikleri zaten standart Peugeot 308 ile aynı. GT donanım seviyesi ki dolu dolu bir araç olduğunu söyleyebilirim. O yüzden diğer evet. taraflar
Yani tabii şimdi söylediğin rakamı çarptığın zaman çok iyi bir maliyet ortaya çıkıyor. Özellikle ev elektriğinde. O yüzden bence burası önemli. Bakalım görelim nasıl olacak, piyasaya nasıl yansıyacak. Büyük ihtimalle sen de test edeceksindir diye düşünüyorum. Görelim bakalım nasıl başmış diyor. Ve hemen ikinci haberimize geçiyorum. İkinci haberimiz de bu sefer Bursalı olan Pilot Car'dan geliyor. Yine bir elektrikli var sırada haber olarak da aslında. Evet. Nedir acaba buradaki haberimiz?
Şimdi benim ve Türkiye'de hani birçok elektrikli araç meraklılarının beklediği bir haber diyebilirim. Tam olarak olmasa da öyle. Neden? Pilot Car uzun yıllardır piyasada ki hani işte Golf arabaları biliyorsun hani ufak o Golf arabaları evet. ve işte servis araçları olmak üzere böyle mini elektrikli araçlar üretiyor. Hani ben hep kafamda şu soru vardı ya Pilot Car 2011 yılından beri bu piyasada elektrikli mini kamyonet bile üretmeye başladı son yıllarda. Hani neden böyle şehir içi kullanıma yönelik ne bileyim 2 kişilik olur 4 kişilik olur minik bir elektrikli araç üretmiyor diye sonunda artık hani onlar da kendilerini veya işte pazarı buna hazır hissediyor olacaklar ki böyle 2 kişilik minik bir elektrikli araç üretmeye girişmişler artık. Bunun da duyurusunu yaptılar. Elektrikli otomobil demiyorum. Hani çünkü benim onların evet. verdiği teaser'dan ya da verdiği yaptığı duyurudan anladığım kadarıyla bu bir otomobil değil. Hani Citroen Ami tarzında ama tabii ki onun kadar az bir son hızı olmayan ki onun son hızı 45 km saatle sınırlı biliyorsun. Bununki 80 km saatle sınırlı olacak. Aslında hani daha önce haberini yapmıştık ya hatırlar mısın? Ampera.
Evet.
Onun bandında, onun tarzında bir küçük elektrikli araç olacak. L7 sınıfında olacak büyük ihtimalle. Yine böyle hani 4 tekerlekli elektrikli araç olarak 16 yaşındaki kişiler de böyle hani ehliyet gerektirmeden kullanabilecekler bunu. Tasarım olarak aslında çok bir şey yok elimizde. Böyle otomobilin bazı noktalarını gösterdikleri ufak ufak detaylar var. Arkada yuvarlak stoplar, önde böyle ince bölünmüş far tasarımı, çok kollu jantlar. Gördüğüm kadarıyla hani güzel böyle minik bir mikro otomobil olacak. Dediğim gibi teknik tarafta çok detay yok. 80 km saat maksimum hız var ve 150 km'lik bir sürüş menzili var elimizde şimdilik belirtilen. Tabii ki bunu gazeteci Emre Özpeynirci'den öğrendik. O da bunun duyurusunu yaptı. Bu tarz detaylar var elimizde. Tabii ki ilerleyen süreçte 2024 yılında bu arada hani birçok bu tarz araç 2025 yılı gibi 2025-2026 yılı hedeflenirken Pilot Car tabii ki bu üretim konusunda ve Ar-Ge konusunda deneyimli olduğu için önümüzdeki yılın yarısında daha doğrusu Haziran ayında bunu satışa sunmayı planlıyor. Yani çok uzun vadeli bir plandan bahsetmiyoruz. Mart ayında tanıtılacak, Haziran ayında satışa sunulacak. O yüzden zaten hani çok geçmeden ilerleyen aylarda birçok detayı da görmeye başlarız bu otomobil araçla ilgili otomobil.
Evet.
Ilgili.
Bu tip araçları zaten görüyoruz malum. Var piyasada aslında. Bence dediğin çok doğru. Bu deneyimle niçin yok sorusunun bence en güzel soruyu orada sormuşsun. Çünkü zaten olması gereken bir araç bu. Yani bunu zaten yapıyorlar. Bu deneyimleri var, bu bilgi birikimleri var. Bunun servisini veriyorlar. Dolayısıyla neden olmasın? Böylece bu arabaların da rağbet gördüğünü de biliyoruz. Yani evet. sahada solda da görmeye başladık. Tabii yani özellikle bu küçük olması, hemen kolay park edilmesi. Bunları da koyduğun zaman hani çok anlattık burada. Kaç tane araba anlattık bu küçüklükte ve iş dünyasında kullanılabilecek veya sevimli bir araç olarak ben kullanırım bunu diyenleri de çok gördük. O yüzden
ya mesela Türkiye'de Zev Yoyo var. Hani
mesela işte
bu tarzda, bu ufaklıkta elektrikli araç olarak öne çıkan Zev Yoyo var. Mesela hani neden bizden de böyle bir araç çıkmasın?
Niye çıkmasın abi? Tabii. Çok doğru. Yani düşündüğünü yapmışlar sonunda. Teşekkür ediyoruz. İyi olmuş. Yollar açık olsun diyoruz. Biz de haber bekliyoruz kendilerinden madem öyle.
Umarım fiyatı da uygun olur.
Evet tabii. En çok beklediğimiz şey o, biliyorsunuz yani, lütfen. Evet. Peki o zaman şimdi bu küçükten bir de büyük bir canavara geçelim. 1287 beygirlik bir elektrikli otomobil diyeceğim de canavar desem daha doğru olacak. 1287 beygir. Neyin nesi bu? Anlat bakalım.
Bizim için çok büyük bir sıçrayış oldu bu arada. Hani böyle
değil mi? Evet.
Mikro otomobilden işte 1287 beygirlik.
Mikrodan makroya geçiş.
Hippie zaten hani son dönemde adını duyduğumuz işte hani Çinli markalardan bir tanesi. Evet, yine Çinlilerden konuşuyoruz. Ki elektrikli otomobil deyince ilk akla gelen ülke oluyor artık.
Doğru.
Hippie'nin zaten böyle elektrikli otomobilleri bir tasarımıyla konuşuluyor, bir de sunduğu özelliklerle konuşuluyor ki tasarım konusunda çok uçuklar gerçekten. Daha önceki modellerinde de görmüştük. Çok ilginç tasarımlara imza atıyorlar. Asla hani bakıp da günümüzde hani hangi ülkeye ait olursa olsun bir araca baktığımızda ya farı da şuna benzemiş, İşte yandan da şuna benziyor falan dediğimde, ama Hippie'nin araçları gerçekten bambaşka, kendine has tasarımlara sahip. Mesela bu Hippie A'ya baktığımızda adamlar yandaki kapılara böyle ekran koymuşlar. Orada bazı işte grafikler oynatılıyor gibi gibi, böyle birçok ilginç detaylar var. Bu da tabii ki bu detayların yanı sıra performansıyla da konuşulacak bir araba. 1287 beygirlik bir arabadan bahsediyoruz. Yani Tesla'nın işte Model S Plaid modeli kadar performanslı, ona rakip bir araçtan bahsediyoruz ki 100 km saat hızlanması 2 saniye sürüyor. Sadece ve sadece 2 saniye. Bu müthiş bir değer yani. Böylesi bir hatchback ve aile aracı gibi görünen bir hatchback. Evet. Çünkü 4 kapılı. Hani 5 kişilik bir model. Hani maksimum 5 kişi olması da en azından 4 kişilik bir araçtan bahsediyoruz. Böyle bir arabanın da yine 0-100 hızlanmasını 2 saniyede tamamlıyor olması gerçekten müthiş ve Model S Plaid bu arada 2.1 saniyeymiş. Hani onu da biraz olsun geçiyor gibi bu noktada.
Ya çok iyi değil mi mesela? 1, 2, hatta yavaş bile saydım yani. Ve 100 kilometre. Yani koltuğa yapıştırır diyeceğim ama yani başka bir seviyeden bahsediyoruz ya. Evet tabii. Yani
şu anda araçta
mesela senin söylediğin gibi çok çok şık duruyor. O kenardaki mesela genelde bunu öne arkaya düşünüyorlar. Bunu yan tarafa düşünmeleri enteresan olmuş. Yeni bir bakış açısı getirmiş. Biraz böyle bana Mad Max'teki arabaların fütüristik versiyonları gibi hava istedi bende. Yani böyle bakınca hem bir taraftan işte Lamborghini'nin Countach modelini hatırlıyorum. Hem bir taraftan yani o efsane arabaları hatırlıyorum. Hem bir taraftan dediğim gibi böyle yırtıcı bir araç görüyorum. Ama böyle de
ben
bakınca
arka çaprazdan baktığımda nedense Geleceğe Dönüş filmi aklıma geliyor.
Evet. Kesinlikle.
Sanki rengi böyle şeyler de ışıkları arkadaki bu spoiler da kanat da böyle şey gibi
kesinlikle
gibi durmuş bunlarda. İlginç kesinlikle bir tasarım olmuş. Benim aklıma o filmi getirdi. Renginden dolayı, rengi ve tasarımından dolayı o film
%100 katılıyorum. %100 katılıyorum. Yani DeLorean, DMC DeLorean'a benziyor bir taraftan da. İçinde de yine benzer şekilde bir böyle işte yırtıcılık ve sportif havanın üst seviyelerini görüyoruz. Yani çok güzel araç. Hatta bakıyorum
ya, müthiş bunlar bir araç. Ama şu an için hani bizim için veya işte birçok kişi için aslında hayal denebilecek bir araç. Çünkü hani bu performansta 1300 beygirlik güce sahip bir araç. Zaten hani Çin dışına çıkarılsa, Türkiye'ye gelse bile Türkiye'de fiyatı ne olur artık tahmin bile edemiyorum. Şu güzel 800 voltluk elektrik mimarisine sahip ki artık bence hani 2023 artık bitiyor. 2024 için konuşuyorum. 2024-2025 yıllarında tanıtılacak yeni elektrikli otomobillerin artık 400 volt mimarisini geride bırakması gerekiyor. Bütün gördüğümüz araçların 800 volt mimarisinde olması gerekiyor. Çünkü elektrikli araçlarda bataryanın büyüklüğünden ziyade o bataryanın ne kadar hızlı şarj edilebildiği, ne kadar verimli olduğu, ne kadar enerji yoğunluğuna sahip olduğu önemli. 800 volt mimarisi de burada hani en azından şarj noktasında en büyük etkiye sahip özelliklerden bir tanesi oluyor. Hani burada da 800 voltluk mimariye sahip olması bu otomobilin
evet,
geçime sahip olduğunu bize gösteriyor diyebilirim.
Tartışmasız. Gerçekten yani hakikaten çok güzel bir araç. İyi ki söyledin. Böylece hippie. Yani hippie'yle bir anlamı var mı bilmiyorum. Yani hippie'yle nasıl bir alakası var bilmiyorum ama hippie kulağa kolay söylenebilen iyi bir isme sahip. Tasarım da çok çarpıcı. Ve
bana şey gibi geldi ya. Hippie. Artık
hippie,
hani
değil
böyle
mi? Evet.
Otomotiv dünyasındaki böyle sınırlara meydan okuyan, işte ben arzımla öne çıkarım diyen, işte özellikle
otomotiv dünyasını hippisi diyorsun. Güzel söyledin. Çok iyi söyledin doğrusu.
Aynen öyle.
Evet. Peki ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Bu güzel arabadan sonra sıradaki haberimize geçebiliriz. Buyursunlar.
Evet, yine biz daha çok kendi seviyemize olan böyle ucuz elektrikli arabalara geri dönelim.
Dönelim peki.
Şimdi son yıllarda abi otomotiv dünyasını takip ettiğimizde şeyi görüyoruz. Özellikle Tesla tarafında işte Model 2 olarak konuşulan, işte 25 bin doların altında kompakt bir şehir, elektrikli şehir otomobili satışa sunulacağını belirtiliyor Tesla, ki artık ona da yaklaştık. Yavaş yavaş birçok detay görmeye başlayacağımızı düşünüyorum o modelle ilgili. Tesla'nın böyle bir duyuru yapmasının ardından işte Avrupalı üreticiler de özellikle Çinlilerle başa çıkabilmek için tabii ki bunun da etkisi var. 20 bin euro, 25 bin euro gibi bir fiyat bandının altında küçük şehir otomobilleri satışa sunacaklarını açıkladılar, ki Volkswagen grubu işte keza böyle bir açıklamada bulundu. Skoda tarafında, Volkswagen markası tarafında böyle küçük elektrikli otomobiller üretecek. Renault tarafı da tabii ki bundan geri kalmıyor ve yine böyle Avrupa için özellikle daha uygun maliyetli diyebileceğimiz küçük bir şehir otomobili çıkarmayı düşündüğünü zaten açıklamıştı. Kısa süre önce de bu otomobilin nasıl bir şey olacağı veya işte adının ne olacağı gibi detayları böyle ön gösterimini yaptı bize. Twingo tarafında, ki Renault tarafında zaten 90'lı yıllardan alışık olduğumuz, aşina olduğumuz ikonik bir otomobil bana göre. Twingo'nun devamı olacak bu şehir otomobili. Tasarım konusunda da yine 90'lı yıllardaki orijinal modelden esinlenen, ona biraz daha böyle modern dokunuşların yapıldığı, ki hani bu otomobil şu anda konsept olarak karşımızda. Bunda değişiklikler olacak mutlaka. Konsept olduğunu da bana göre belli ediyor zaten. Tekerleklerine baktığımızda hani jantları
doğru.
Hani ben bir konsept çalışmasıyım diye bağırıyor açıkçası bana göre. Çünkü hani normal bir otomobilde bence böyle olmamalı. Onun dışında hani onun yuvarlak farlarından esinlenen silüet zaten neredeyse birebir aynı. Kapı kolları yine yuvarlak. Arkadaki stoplar keza aynı şekilde. Böyle hani onun tasarımından ilham alan güzel bir otomobil olarak karşımıza çıkacak. Burada fiyat detayı önemli.
En önemlisi.
Ona göre 20 bin euronun altında olacak. Avrupa'daki teşvikler hariç. Yani teşviklerle çok daha az bir fiyata gelebilir. Tabii ki baktığımız zaman Çin'deki işte 8 bin
yıkıldım dolara, ben bu arada. Yani sen 20 bin euro deyince yıkıldım bu arada ben. Özür dilerim.
Evet.
Ben dedim belki bir şey söylesem yani kafayı kaldır. Hani bir an dedim acaba şey mi? Tamam peki. Mecburen dinliyoruz, evet.
Evet. Maalesef TL değil.
Evet.
Yani baktığımız zaman işte hani Çin'de satılan 8-9-10 bin dolarlık minik elektrikli otomobillerle başa çıkabilir mi bu fiyat? Onu bilemiyorum ama tabii ki bunlar onlara göre biraz daha gelişmiş otomobiller.
Tabii.
Onlar gerçekten çok ufak. Hani bu Twingo bandında hani çok böyle çok ufak bir elektrikli otomobil diyemem ama kompakt, şehir içi kullanıma yönelik güzel 20 bin euronun altında fiyat etiketi olacak. Türkiye'ye gelirse artık nasıl bir fiyatta olur bilmiyorum ama teknik detaylar belli değil. Burada Renault'un altını çizdiği tek bir detay var. O da 10 kilowatt saat, 100 kilometrede 10 kilowatt saat gibi bir enerji tüketimi, ki hani bir elektrikli otomobil için bu değer çok çok iyi bence. Renault da bunun sınıfında en iyisi olduğunun
çalışmasını gösteriyor, altını çiziyor.
Evet, yani verilen şu anda teknik detay bu. Onun dışında elimizde bir tasarım var. Otomobilin nasıl bir şeye benzeyeceği, yani Twingo'nun devamı olacağı, elektrikli araç pazarında en azından Twingo'nun halefi olacağı gibi detaylar var elimizde şimdilik.
Çok güzel söyledin. Evet, yani şeyi düşünüyorum. Bununla tabii diğer Twingo bazıları tarafından çok sevilmişti. Kampta çok kullanılıyordu. İşte farklı insanlar, macera sevenler çok kullanıyordu. Üstü açılan bir ne, Twin Top mu diyorlardı ona? Ne diyorlardı? Üstü açılıyordu onun. Benzer bir getirirlerse eğer, bilemiyorum, belki daha da güzel olabilir. Ama tabii Twingo'nun şeklini, şemalini o zaman sevenler seviyordu. Belki aynısını görebiliriz. Bu fiyat tabii dediğin gibi, bilemiyorum, onu görmek lazım. Ne kadar yansıyacak, yansımayacak, onu görmek lazım. Ama hani Türkiye için her zaman söylediğim gibi bizi sevindirecek bir rakam bekliyoruz. O yüzden onu da unutmayalım. Ve son bahsettiğin konu önemlisi, yani büyük bir şey konursa eğer, rakam konursa, o zaman işler değişir. Onu da onlar deneyimleyerek görebilirler diye düşünüyorum.
Ya aslında hani çok da sürpriz değil. Neden çok da sürpriz değil? Yani şu anda Dacia Spring'in bile 809 bin bandında satıldığını düşünürsek, yani 900 bin küsürlerde satıldığını düşünürsek, özellikle Renault logolu bir elektrikli otomobilin de hani en düşük o bantta geleceğini düşünebiliriz bence.
Evet, zaten güzel söyledin.
O yüzden hani çok da aslında düşük maliyetli bir şey beklememek lazım ki. Çünkü az önce söylediğim 45 km saat son hıza sahip Citroen ama bile hani 400 bin TL civarında satılıyor bu ülkede.
Yani evet.
O yüzden hani çok büyük bir beklentiye girmemek lazım. Bunlar uygun fiyatlı elektrikli otomobiller diyoruz ama Avrupa'ya uygun fiyatlı bizim için bir derece.
Bizim diye. İçin belki makul, yani uygun fiyatlı değil, belki makul fiyatlı diyebileceğimiz o seçenekler. Peki Renault'un ucuz elektriklisinden sonra bir başka elektrikli araç Zeekr'a gidiyoruz. Zeekr 007. 007 deyince aklıma hemen
akıl direkt ona geldi. Evet. Zeekr zaten Çinli Geely'nin bir lüks elektrikli otomobil markası. Çok büyük, çok geniş yelpazede bir ürün gamı yok ama çıkardığı otomobiller gerçekten tasarım ve özellik olarak dikkat çekici. Yanılmıyorsam ilk olarak 001'i çıkardı. Ardından Zeekr X isimli bir crossover çıkardı. Şimdi de 007 modeliyle karşımızda. Bunun diğer otomobillere göre farkı tasarım dilinin biraz daha değişik olması. Mesela far takımı, ön taraftaki tasarım bambaşka. Burada boydan boya uzanan bir panel var ve tek parçadan oluşuyor. Bu panelin üst tarafında işte aydınlatmaların yanı sıra kullanıcı isterse kendine özel grafikler veya bazı yazılar yansıtabiliyor. Alt tarafta ise gündüz aydınlatmaları ve uzun hüzmeli farlar bulunuyor. Bence proporsiyon olarak gerçekten özellikle bu jantların, büyük jantların da etkisi var ki 20 inçlik jantlardan söz ediyoruz yanılmıyorsam. Aracı proporsiyon olarak gerçekten mükemmel şekilde tasarlanmış gibi duruyor. %100 elektrikli otomobil zaten aks mesafesi uzun, ön arka çıkıntıları oldukça kısa. Proporsiyon olarak müthiş. Teknoloji tarafında da yine aynı şekilde zaten tasarımına baktığımızda bile bunu belli ediyor. Ön camın üzerinde yanlardaki ön çamurluklarda lidar sensörleri bulunuyor ki bunlar sürücüsüz araç teknolojilerinden bahsettiğimizde en gelişmiş teknolojilerden teknolojiler olarak karşımıza çıkıyor.
Çok doğru.
Bu sensörler. Bunun dışında tabii ki hani bunlar en görünenleri. Bunun dışında otomobilde birçok kamera ve sensör bulunuyor. Arka tarafından bana Lucid
evet,
otomobillerini anımsattı. İlginç bir tasarım var, böyle boydan boya uzanan ince şerit şeklinde bir stop lambası. Ama özellikle o bagaj kapağının tasarımı, bu üst taraftaki spoiler olarak adlandırabileceğimiz bu çıkıntı, bagaj kapağının ucundaki o çıkıntı ve bagaj kapağının şekli bana Lucid modellerini anımsattı. Bilmiyorum sen ne düşünürsün?
Senin de söylediğin gibi net olarak çok güzel görünüyor ve farklı araçların buluşmasını gösteriyor gibi. Yani bahsettiğim bütün markaları sen söyleyince ben gördüm arabada. O yüzden hani böyle sağına soluna, önüne arkasına bakarken senin söylediğin markaların etkilerini görebiliyorsun. Ama bu tabii bütün arabaların tasarım diline yansıyor. Yani işte geçen gün konuşmuştuk, yine başka arabalarda da konuştuk. Bütün araçlar birbirine benziyor. Aynı markanın olsa da olmasa da benziyor.
Evet.
Yani işte bir buna benzemeyen araba ne dersen, Tesla Truck mesela işte bir şeye benzemiyor. Başka bir araba benzemiyor. O da ne kadar güzel onu tartışabiliriz oturup ama.
Onlar da çok radikal tasarım çizgileri çok radikal var. O yüzden
evet. Yani. Tabii burada güzel bir kombinasyon var. Onu kabul etmek lazım. 007 içinde James Bond'da herhalde gösterirler gibi geliyor bana. Yani bunu oynatırlar mı? Bana öyle geliyor. Bu 007 tamam, başka modelleri var ama bir şekilde 007'yi böyle ayrı yazdığın an James Bond oluyor. Zannediyorum evet. Telife takılırlar. Eğer Aston Martin peşini bırakmazsa ya da BMW peşini bırakmazsa, bir ara BMW kullanıyordu James Bond. Yine öyle olmazsa, yani aslında Bond'a da yakışır bir araba mı dersen, yani bence pek itiraz etmeye gerek yok.
Çin'de, Çin tarafında isim konusunun pek sıkıntı olacağını düşünmüyorum ama Avrupa'ya gönderme kararı alırlarsa belki isim konusunda sıkıntı yaşayabilirler. Hani bu tarafta tabii. Farklı bir isimle satışa sunabilirler. Tabii ki Çin'de zaten buna şahit oluyoruz. Yani birçok otomobil Çin'deki satılan ismi farklı olup Avrupa'ya başka bir isimle satışa sunulabiliyor. Bu noktada burada da böyle bir tercih yapılabilir ama dediğin doğru. Hani isim konusunda belki bir sıkıntı. Ama Çin'de bu sıkıntıyı yaşayacaklarını ben zannetmiyorum. Zaten hani şu anda tamamıyla isimlendirilmiş, satışa sunulmaya hazır bir otomobil olarak görüyoruz ki bu fotoğraflar da aslında şeyden geldi. Biliyorsun bir otomobil tam olarak tanıtılmadan, satışa sunulmadan önce Çin'deki Sanayi ve Bilgi Teknoloji Bakanlığı'nın onayından geçiyor. Onlar da onayından geçen araçların böyle fotoğraflarını ve bazı detaylarını paylaşıyorlar kendi resmi sitelerinde. Aslında onayı almış bir otomobil olduğunu söylemek mümkün. Yan tarafta baktığında geleneksel kapı kolları yok. Hatta yeni araçlarda gördüğümüz hemzemin gizli kapı kolları bile yok. Onun yerine B ve C sütunlarında dokunmatik düğmeler var. Onlara basarak kapıları otomatik olarak açabiliyorsun. Aynı şekilde içeride de düğmeler var. Yine kapı kolları yok.
Aa, enteresan.
Onlar vasıtasıyla böyle kapıları açabiliyorsun.
Cem Yılmaz'ın dediği olay olacak herhalde. Şey değil, çevirmeli yok bende. Basmalı dediği vardı yani.
Evet, artık
artık kapı kolu içinde öyle. Bu geçerli yani. Aç kapıyı, aç aç diyecek ya, basmalı bizimki diyecek diye tahmin ediyorum.
Enteresan. Aynen öyle.
Peki o zaman sıradaki habere geçelim. Bu sefer yine belki de sevilecek bir haber, bilmiyorum. Sevinecek bir haber midir? Toga bir rakip geliyor. Yerli bir rakip.
Yerli olması nedeniyle Toga rakip denmiş ama hani Tog tarafında yani ona rakip olacak bir ürün değil zaten. Hani Togg'u biliyorsun zaten C segment bir SUV. Ama şu an konuştuğumuz Very isimli marka, yani bu sanırım marka ismi ya da model ismi tam olarak bilemeyeceğim. Very isimli araç yine az önce aslında Pilot Car'ın konuştuğumuz modeli gibi 4 tekerlekli minik elektrikli araç bandında bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki her zaman o şeyde de konuştuğum gibi Türkiye'deki yerli firmaların elektrikli araç pazarına yönelik bu tarz ürünlerle karşımıza çıkması güzel. Böyle başlar. Daha sonra otomobillerle devam eder. Bilgi birikimi arttırılarak, Ar-Ge'si arttırılarak. O yüzden ben bu tür başlangıçları olumlu buluyorum.
Yine küçük bir araç.
Daha çok seçenek görürüz. Yine L7 sınıfında olarak adlandırabileceğimiz 4 tekerlekli elektrikli araç. Yine aslında bir otomobil diyemeyiz. Baktığın zaman çok net anlayabiliyorsun zaten bunu. Tasarım olarak otomobil gibi dursa da çok net bunu 4 tekerlekli elektrikli araç olarak nitelendirebiliyorsun. Burada Teknopark'ta tamamen yerli mühendisler tarafından, yani bizim mühendislerimiz tarafından 4 farklı segmentte L7 sınıfında geliştirilmiş bir araçtan bahsediyoruz. Tasarım olarak baktığında aslında hani modern çizgilere sahip, günümüzün artık modası haline gelmiş bölünmüş far tasarımının karşımıza çıktı ki üst tarafta böyle ince aydınlatmalar, alt tarafta da dikey olarak konumlandırılmış gündüz aydınlatmaları yer alıyor. Tasarım olarak güzel, arkada boydan boya uzanan stop lambaları var. Çift renkli tasarım söz konusu, gövde renginden ziyade böyle ağ sütunu ve aynalar hariç tavan ve diğer sütunlar parlak siyah renkte tasarlanmış. Güzel, modern dokunuşların yapıldığı bir araç olmuş. Dediğim gibi hani bu tarz böyle atılımların yapılması benim adıma oldukça olumlu. Ben bunu çok olumlu karşılıyorum.
Bir fiyat sanırım, gelir mi acaba? Fiyat görür müyüz?
Şu anda.
Evet.
Ama şöyle 2025 yılında seri üretime geçilecekmiş bu araçla ilgili. Dediğim gibi hani Pilot Car bu noktada biraz daha bilgi birikimine ve Ar-Ge'ye sahip olduğu için 2024'ü yani kısa vadede bir hedef belirleyebiliyor ama Very için 2025 yılı sonuna kadar Bursa Gemlik'te tamamlanması planlanan bir fabrikada ilk aşamada 10.000 araçlık üretim kapasitesi olacakmış bu marka ile ilgili. 2024 yılı için bu arada 800 araç siparişi alınmış. Bu da oldukça iyi.
İyi bir rakam.
Hemen şöyle bir bakıyorum. Paketin içeriğine bağlı olarak $25.000 gibi bir fiyat belirlenmiş ama bu araç için çok anlayamadım çünkü belki yani, de 4 ayrı
segment o zaman, evet.
için 4 ayrı segment dendiği için hani bu gördüğümüzden daha farklı bir araç içinde belirtilmiş olabilir bu fiyat diye düşünüyorum.
Anladım. Çünkü öbür türlü Twingo'ya az önce biz ya acaba falan diyorduk, işte ucuz mu? Hani Türkiye için tabii konuşuyorduk. Yine öyle konuşmak gerekirse böyle daha da küçük bir araç için bunu söylemek daha da tartışmalı hale gelebilir. Var mıdır başka evet. bir detay, yoksa hayırlı olsun. İnşallah yollarda görürsün. Yerli araçları seviyoruz. Evet. Yerli rakip, yani yerli bir araca yerli bir rakip olması tabii ki istediğimiz bir şey, sevdiğimiz bir şey. Umarım devamı da gelir diyorum ben. Ama bir şey yoksa bir sonraki haberimize de geçebiliriz istersen.
Evet, hemen ona geçelim. Bir sonraki haberimiz aynı zamanda son haberimiz.
Aynen öyle, son haberimize geldik. Buyursunlar bakalım neymiş efendim.
Bu haber çok tanıdığımız, çok yakından tanıdığımız bir ismin çok farklı bir segmentte karşımıza çıkması aslında. Çok farklı bir sektörde bu arada. Daha önce duymuştuk zaten akıllı telefonlarıyla ve işte teknoloji üretimiyle biliyoruz Xiaomi'yi. Evet. Tamam işte scooter.
Ne yaptı Xiaomi, ne yaptı ya?
Scooter falan üretiyor ama bu sefer yani bildiğimiz bir elektrikli otomobil, elektrikli sedanla, %100 elektrikli bir sedanla karşımıza çıktı. Zaten haberleri geliyor uzun zamandır, son 2-3 yıldır bunu konuşuyoruz. Xiaomi elektrikli otomobil piyasasına giriş yapacak, kendi modelini satışa sunacak tarzında. Artık o araç böyle kanlı canlı tasarımıyla, özellikleriyle açık bir şekilde karşımızda duruyor. Yine az önce bahsettiğim Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından onay aşamasında bu otomobilin tasarımı ve bazı özellikleri paylaşılmış. Tasarıma baktığımızda aslında daha önce ortaya çıkan sızıntı, kamuflajlı görsellerle aynı doğrultuda bir silüeti olduğunu söyleyebilirim böyle önde. Sanki hangi modeli anımsatıyor sence? Tam olarak bilemedim de. Yine esintiler var bazı otomobillerden ama... İlginç bir görünüme sahip. Bu arada çok şık görünüyor araç.
Çok çok, gerçekten öyle. Kamera özellikleri, liderler, diğer özellikler, güvenlik özellikleri. Yani işte tabii Mi'nin yani logosunu görüyoruz burada.
Gerçekten hem teknoloji tarafında hem de tasarım tarafında bence Xiaomi başarılı bir iş çıkarmış ki ilk ürün olmasına rağmen. Hani ben bak bu kadar başarılı bir iş çıkarmalarına şaşırdım. Tasarım noktasında yine gizli kapı kolları olsun, aerodinamik jant tasarımı olsun... Ki bazı versiyonlarda yine ön cam üzerinde lidar var.
Evet.
Yandaki ön çamurluklarda kameralar var. Aynalarda kameralar var. Ne kadar teknolojik bir otomobil olduğunu buradan çok net anlayabiliyoruz. 19 ve 20 inçlik jant seçenekleri var versiyona göre ve 4997 mm. Yani bildiğimiz 5 metre uzunluğundaki bir sedandan bahsediyoruz bu arada. Kompakt, ufak bir araç da değil. Yani aks mesafesi de tam olarak 3 metre. Çok çok ferah, geniş bir otomobil olacağını düşünüyorum açıkçası.
Xiaomi şimdi... telefonu olanlar direkt alır.
Evet. Aracın multimedya sistemine işte ya, bu telefon doğru. bağlantısında Xiaomi kullanıcılarına bir farklılık sağlayacaklar mı? Onu göreceğiz tabii ki. İlerleyen süreçte detaylar belli olur ama Su7 ismi. Daha önce de söylemiştim.
Evet.
Teknik tarafta iki farklı versiyon var. Bir tanesi tek motorlu arkadan itişli. Diğeri de 4 tekerlekten çekişli, 2 elektrik motorlu. Arkadan itişli versiyonda 220 kW yani 295 beygirlik bir elektrik motoru var. 4 tekerlekten çekişli de bu güç 495 kW yani 663 beygir gibi yüksek bir değere ulaşıyor. Alt versiyonda BYD'nin lityum demir fosfat kimyasına sahip bataryaları kullanılıyor. Üst versiyonlarda ise Çin'in dev bir batarya üreticisi var artık hani CATL olarak adlandırayım onu.
Evet.
Onun da nikel, manganez, kobalt kimyasına sahip bataryaları kullanılacak. Üst versiyonlarda bunun kullanılmasının sebebi aslında her zaman konuştuğumuz BYD'nin lityum demir fosfat bataryalarının bunlara göre daha ucuza mal olması ve buna karşın daha düşük enerji yoğunluğu sunması. O yüzden alt versiyonlarda daha biraz daha maliyete odaklanmak için ve tabii ki daha düşük bir güçten, daha düşük bir enerji tüketiminden bahsettiğimiz için bu bataryalar kullanılacak. Üst versiyonlarda ise artık Xiaomi burada düşük maliyeti çok da hesaba katmadan çok yüksek bir güçten, 63 beygirlik yüksek bir güçten bahsediyoruz. Çünkü yüksek enerji yoğunluğuna sahip bir batarya gerekiyor burada. O yüzden böyle bir tercihte bulunmuşlar. Neredeyse 2 ton ağırlığına sahip bir araçtan bahsediyoruz. 210 km saat son hızı var bu tek motorlu versiyon için. İki motorlu versiyonda 2.2 ton ve 265 km saat son hızdan bahsediyoruz. Yani aynı zamanda performanslı bir araç olduğunda söylemek mümkün.
Aracın kendisi güzel görünüyor. Zaten Xiaomi'nin eğer daha önce telefonlarda başardığı olayı eğer başarılı olursa tabii çok ciddi bir avantaj. Tercih edecek mi kullanıcılar?
Umarım ülkemizde de görürüz. Öyle değil.
Umarım. Umarım.
Çok beğendiğim bir otomobil oldu.
Kesinlikle. Yani telefonunu gördük, arabasını neden görmeyelim?
Huawei yapıyor çok. Ya bunu. Yanlış hatırlamıyorsam Avatar markası vardı galiba teknolojilerini sergilediği. O tarz araçlar böyle Huawei store'larda böyle bildiğin sıralanıyor, sergileniyor orada.
Bir şey düşünüyorum yani işte Huawei kendi çıkartmayıp da hani böyle bir teknoloji partneri gibi oldu. Mi kendisi üretmeyen, ürettiren bir marka diyebiliyoruz. Nerede ürettirdi, nasıl yaptı, hani nasıl o şeyi bir araya getirdi ve Huawei'nin yerine neden bu konuda daha ısrarcı olup da kendi markasıyla böyle çıktı. Orada da bence Çin tarafında konuşulacak şeyler de var anladığım kadarıyla.
Ya tabii ki mutlaka zaten elektrikli araç pazarının özellikle Çin'de bu kadar popüler olması, bu kadar yayılması teknoloji üreticilerinin de iştahını kabartıyor. Kimisi dediğimiz gibi Huawei sadece teknoloji partneri olmakla yetiniyor. Şimdilik en azından. Daha sonrasında bu değişebilir. İşte Xiaomi de direkt kendisi böyle bir marka kurup, elektrikli araç birimi kurup pazarda kendisi var olmayı tercih etti. Tabii ki Xiaomi'nin elektrikli araç üretme konusunda bir bilgi birikimi ya da böyle bir durumu yok. O yüzden Çinli Baik firması var. Uzun yıllardır bu piyasanın içinde, pazarın içerisinde. Onlar tarafından üretilecek bu otomobil.
Tamam, şimdi oldu. Evet, böylece onu da biliyoruz. Bakalım görelim nasıl olacak, ona göre de tekrar konuşalım diyoruz. Bu hafta da bu kadar diyoruz zannediyorum. Ağzına evet. Sağlık. Gerçekten teşekkür ederim. Oldukça güzel, iyi haberler verdik. Böyle baktığım zaman da bu hafta elektrikli otomobil dışında bir şey konuşmadık sanki.
Yani aslında otomotiv dünyasında yavaş yavaş oraya gidiyoruz. Tamam, hala içten yanmalı motorlu araçlar devam ediyor ama yeni geliştirilen araçlarda zaten genel olarak baskın olarak %100 elektrikli otomobilleri görüyoruz.
Evet, bakalım bizde ne kadar yansıyacak. Özellikle şu durgunluk döneminden sonra neler değişecek onu da beraber göreceğiz, konuşacağız. Tekrar ağzına sağlık. Bir taraftan da aslında sitedeki haberler devam ediyor. Yine hatırlatmış olalım. donanımhaber.com'da daha fazla otomobille ilgili haberleri, elektrikli araçlarla ilgili detayları elbette bulabilirsiniz. Kaçırdınız, okuyamadınız. Hafta sonu gelin bizimle beraber oto gündeme katılın. Sevgili Barış'ın anlattıklarını dinleyin ve böylece haberdar olun diyerek de ben olayı tamamlamış olayım. Tekrar teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Haftaya tekrar görüşmek üzere diyerek sözü sana bırakıyorum.
Yine her zaman olduğu gibi bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı lütfen beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı, eğer kanalımıza abone değilseniz abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Bunlar bizim için önemli. Güzel yorumlarınız da, eleştirileriniz de bizim için çok önemli. Dikkate almaya çalışıyoruz hepsini. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.